Ayrım 19. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 189. Sanki bütün bu olayları arkadaşının ailesiyle birebir yaşamış gibi, bu olaydan sonra veteriner olmaya karar verdi Demir diye derinleştirdi sohbeti Yekta. Hüzünü yaşatamadığı için. Yüzüne bir kızıllık yayıldı Demir'in. Utanıyor muydu ne? Yine de ayrıntıları anlatmaktan geri durmadı. Haklısın, başlarda hüzünü kurtaramadığım için veteriner olmak istemiştim. Ama sonra fark ettim ki hayvanları gerçekten de çok seviyorum. Hepsini, her türünü. En acımasızı bile insandan daha zararsız. İnsandan daha içten, daha masum ve daha az yıkıcı. Onlara yakın olmak her zaman mutlu etmiştir beni. Veterinerliği bu yüzden seçtim. Demir'in ailesiyle yaşadığı tartışmalar geldi aklıma. Ama Bünyamin amca onun gibi düşünmüyordu diyerek Evgenya'ya döndüm. Bünyamin amca oğlunun veteriner değil avukat olmasını istiyordu. Ölene kadar da Demir'in avukat olacağını zannetti adamcağız. Suçlu suçlu güldü Demir. Babam rahmetli bir türlü anlamadı. Yahu benim gibi konuşmayı sevmeyen bir adamdan avukat olur mu? Onun dileğini yerine getirsem sevmediğim bir okulda okuyacak, istemediğim bir mesleği yapmak zorunda kalacaktım. İğneleyen bakışlarını bana çevirdi. Sanki sen ailenin istediği mesleği mi seçtin? Konu benden açıldı ya, Evgenya durur mu? Sahi Nevzat, seninkiler ne dedi polis olmana? O zamanlar önemli bir sorun haline gelen bu olayı şimdi ben de Demir gibi gülümseyerek hatırlıyordum. Önceleri sinirlendiler. Biraz solculuk vardı babamda. Solculuk dediysem işte Atatürkçü filan. Polisi hiç sevmezdi. Polis devletin maşasıdır derdi. Bari asker olsaydın da Kuleli'ye ya da Heybeli'deki okullardan birine gitseydin. Nereden çıktı bu polislik şimdi diye sokranırdı. Aslında ondan çıkmıştı. Babam edebiyat öğretmeniydi. Yekta gibi şiir de yazardı ama roman okumaya da bayılırdı. Onun kitaplığından okuduğum ilk roman Agatha Christie'nin Roger Ackroyd cinayetiydi. Kitabın son sayfalarına kadar katili bulamamıştım. Sonra dönüp bir daha okudum, bir daha okudum. Ardından polisiye roman merakı gelişti bende. Yerli yabancı ne kadar polisiye roman varsa yalayıp yuttum. İşte o merakın sonunda polisliğe yöneldik. Ama babama söylemedim bunu. Sevmediği bir mesleği onun sayesinde seçtiğimi bilmesini istemedim. Aramızda en şanslısı Yekta'ydı diyerek sözü şairimize getirdi Demir. Rauf amca hiç karışmadı ona. Mimarlık istedi, mimarlık okudu. Üstelik fakülteyi bitirdikten sonra bir gün bile mimarlık yapmadı. Çarpıtıyor Evgenya. Mimarlığı severim aslında. Hala kütüphanemdeki kitapların çoğu mimarlıkla ilgilidir. Özellikle de İstanbul mimarisiyle. Olay şu ki ben öğretim üyesi olarak üniversitede kalmak istiyordum. Ama fakültenin başına çöreklenen akademisyen takımı izin vermedi. Ne yapayım? Ben de kendimi şiire verdim. Ama babam hiçbir zaman onaylamadı şair olmamı. Bir tek şiirimi bile okumadı. Belki sen görmemişsindir diye teskin etmeye kalktım. Ne biliyorsun? Belki senden gizli okumuştur. Yok Nevzat, biliyorum okumadı. Okusaydı anlardım. Okusaydı iyi kötü bir şeyler söylerdi. En azından başkalarına şairliğimden bahsederdi. Hiç yapmadı. Sanki hiç şiir yazmıyormuşum gibi davrandı. Hiç anlamadı neden şiir yazdığımı. Zaten edebiyatla, sanatla da uzaktan yakından ilgisi yoktu. Babasını tanımasam inanacaktım sözlerine. Haksızlık ediyorsun. Çok güzel şarkı söylerdi Rauf amca. Nevzat doğru söylüyor diye destekledi Demir. Hele rahmetli bir de kafayı çekti mi, Münir Nurettin gibi asılırdı gazele. Vallahi bütün Balat susar, onu dinlerdi. Gözleri nemlenir gibi oldu Yekta'nın. Galiba şimdi gerçek anlamda hatırlamaya başlamıştı babasını. Öyle diye itiraf etti sonunda. Şiir sevmezdi ama Yahya Kemal'in şiirlerinden bestelenmiş şarkıları güzel okurdu. Rauf amcanın içli sesi çalınır gibi oldu uzaklardan kulağıma. Evet yahu diye atıldım. Bir keresinde sizin evde şeyi söylemişti. Hani şu güzel şarkı var ya Nihavend makamında. Kandilli yüzerken uykularda. Sonrası nasıldı? Yekta şarkının güftesini mırıldanmaya koyuldu. Kandilli yüzerken uykularda, mehtabı sürükledik sularda. Bir yoldu parıldayan gümüşten, gittik. bahis açmadık dönüşten. Hülya tepeler, hayal ağaçlar, durgun suda dinlenen yamaçlar. Mevsim sonu öyle bir zaman ki, gayip bir musikiydi sanki. Gitmiş kaybolmuşuz uzakta, rüya sona ermeden şafakta. Hadi o zaman dedi Evgenya, kadehini bir kez daha kaldırarak, Yekta'nın babası Rauf amcaya içelim. Rauf amcaya, nur içinde yatsın diye mırıldandım ben de. Durun durun dedi Yekta elini kaldırarak, sadece benimkine değil, hepimizin babasına. Babalarımıza diye çınladı karanlık bahçede seslerimiz, o güzel insanlara. Bir kez daha dokundu camlar birbirine, bir kez daha yudumlandı rakılar, bir kez daha masaya kondu kadehler. İçtenlikle bakıyordu Yekta. Teşekkür ederim Nevzat. Niye? Babamı hatırlattığın için. Mavi gözleri nemlenmiş miydi, bana mı öyle geldi emin olamadım. Daha doğrusu babamın hakkını teslim ettiğin için. Benim gibi vefasız evlatlar aptalca davranabiliyor bazen. Bir sen mi oğlum? Hepimiz öyle yapıyoruz. Yok dedi başını sallayarak. Sen öyle davranmazsın. Hiç itiraz etme Nevzat. Sen göründüğün gibi değilsin. Tamam güçlüsün, soğukkanlısın ama aslında duygusal bir adamsın. Konuşmalarımızı ilgiyle dinleyen Evgenya'ya döndü. Bunların içinde en duygusalının ben olduğumu zannederler ama değil. En duygusalımız Nevzat'tır aslında. Hiç yadırgamadı bu saptamayı Evgenya. Farkındayım. Uzanıp elime dokundu. Bir de kendisi farkında olsa. Ne işler açıyordu bu şair başıma? Yekta tamam diye uyardım. Karakter analizlerini geçelim artık. Tınmadı bile. Galiba hafiften kafayı bulmaya başlamıştı. Gençken dedi Evgenya'ya anlatmayı sürdürerek, Nevzat için bir dörtlük yazmıştım. Ne dörtlüğü, neden bahsettiğini bile bilmiyordum. Ama Evgenya merakla yanıp tutuşmaya başlamıştı bile. Öyle mi? Okusana. Hoş Evgenya okuma dese de okuyacaktı Yekta. Yüzüne bakar bakmaz anlayabilirdiniz bunu. Bense karmaşık duygular içindeydim. Bir yandan arkadaşımın yazdıklarını merak ediyordum, öte yandan tuhaf bir mahcubiyet duyuyordum. Ama ne düşündüğümü önemsemeyen şairimiz dörtlüğü okumaya başlamıştı bile. Nakış nakış öfkeyle dokulu, hırçın ama kırık dökük, bakmayın ana avrat küfrettiğine, o gözyaşları içinde bir çocuk. Doğruyu söylemek gerekirse hoşuma gitmişti ama belli etmedim. Ne zaman yazdın lan bunu? Lisede oğlum, 3. sınıftayken. Hiç haberim yoktu. Okumadım ki olsun. Ama çok güzel sözler diye hayran hayran mırıldandı Evgenya. Demek gözyaşları içinde bir çocuk. En fazla da bu benzetmeyi sevdim. Elini elimden çekti, yalancıktan azarlar gibi yaptı. Senin o kadar küfürbaz olduğunu bilmiyordum Nevzat. Oo, gençken ağzı bozuktu bunun. Çok da kavgacıydı. Anlaşılan bu gece yerin dibine sokacaktı beni bu Yekta. Yalan söyleme be, en kavgacımız Demir'di. Yok lan dedi iri yarı veterinerimiz. Kavgayı sen çıkarırdın ama içinizde en kalıplısı ben olduğumdan kabak hep benim başıma patlardı. Okulda disipline hep ben giderdim. Küçük bir kahkaha kopardı Evgenya. Şahane çocuklarmışsınız dedi yeniden kadehine uzanırken. Hadi size içelim. Bize içelim diye yineledi Yekta. Dili hafiften peltekleşmişti. Çocukluğumuza, geride kalan gençliğimize, kırılan umutlarımıza, sararan anılarımıza. İçtik. Sanırım artık daha çok kendimiz olmuştuk. Yaşananlardan bahsetmesek bile o yapay kibarlığımız kırılmış, duygularımız özgürce gezinmeye başlamıştı ortalıkta. Duyguların ağırlığı o kadar yoğundu ki kimse cesaret edip söze başlayamadı bir süre. Görev yine Evgenya'ya düştü. Evet Yekta dedi rakının mahmurlaştırdığı gözlerini şairimize dikerek. Artık vakit tamam. Neden bahsedildiğini anlamıştı bizimki ama her zaman yaptığı gibi ağırdan almaya kalktı. Beyefendinin keyfi gelirse dinliyor musun dinlemiyor musun bakmaz başlardı şiir okumaya. Ama kazara sen Yekta'cığım bir şiir okur musun de bak bakalım ne oluyordu. Kaprisin envai türlüsünü yapar uzatır da uzatırdı. Öyle mi diye ipe un sermeye koyuldu işte. Neyin vaktiymiş o? Neyin vakti olacak oğlum diye azarladım. Şiir vakti, şiir. Okuduk ya, sadece bir dörtlük mü? Canım şiirin uzunu kısası mı olurmuş diye bir de ukalalık yapmaya kalkınca Demir bile dayanamadı. Uzattın ama Yekta, söz verdin oku artık şu şiiri ya. Demir'e de aldırmazdı ya, sanırım Evgenya'ya ayıp olmasın diye kabul etti. Tamam tamam. Ama sevmezseniz kabahat benim değil. Masadaki herkes Yekta diye seslenince peki peki diyerek teslim oldu. Şiirin ismi Yokluğunda Üşümek. Boğazını temizleyerek okumaya koyuldu. Sen yoktun. Terk edilmiş bir İstanbul vardı. Yaslanmış gökyüzünün umarsızlığına, Eylül rüzgarlarıyla sararan, bayram kartpostallarına benzeyen. Sen yoktun. Bir çocuk ağlardı istasyonlarda. Gece yarıları uykumu bölerdi hıçkırıkları. Trenler geçerdi göz bebeklerimden. Kirlenirdi bembeyaz umutlarım. Sen yoktun. Tüm dünyayı değiştirebilirdim. Oysa aynalarda eskiyor yüzüm. Ne yana baksam karşımda bir anı. Meğer İstanbul ne çok benziyormuş sana. Yekta okumayı sürdürürken Evgenya'nın meraklı gözleri yüzümde geziniyordu. Gençliğimizde, geçmişimizde acı bir şeyler olduğunu sezinlemişti. Ama cesaret edip soramıyor, sanki benim anlatmamı bekliyordu. Bunu yapamazdım. Gözlerimi kapatıp kendimi şiirin sözlerine bıraktım. Sen yoktun. Omuzlarımda paramparça bir yürek. Göğüs kafesimde karmakarışık bir kafa. Kıvranarak olayların burgacında gezinirim sensizlikle, deliliğin sınırlarında. Sen yoktun. Kanayan bir İstanbul vardı, yeryüzü ıssızlığında. Çok güzel diye mırıldandı iştenlikle Evgenya. Çok güzel. Hangi şanslı kadına yazdın bu şiiri? Büyük bir coşku nasıl aniden söner? Neşeyle süren bir sohbet nasıl afansız kedere dönüşür? Masum bir soru bütün bir geceyi nasıl değiştirir? İşte onu yaşıyorduk şimdi. Yanıt vermedi Yekta. Vermedi değil, veremedi. Demir kaçmayı seçti. Ben levrekleri atayım mangala diyerek uzaklaştı masadan. Yoksa ateş geçecek. Benim kaçacak yerim yoktu. Yekta'nın da öyle. Evgenya şaşırmıştı. Sorusuna yanıt alamadığı için bana bakıyordu. Kaş göz işaretiyle durumu kurtarmaya hazırlanıyordum ki gerek kalmadı. Önüne eğdiği başını kaldıran Yekta cesaretle yanıtladı Evgenya'nın sorusunu. Handan'a yazdım o şiiri. Hayatımdaki tek kadına. Handan'a sen de aşıktın değil mi? Handan kim diye sordu Evgenya. Artık demirin bahçesinde değil, benim emektarın içindeydik. Yekta'ya değil bana soruyordu. Bütün cesaretine rağmen havadaki duygusallık onu çekimser kılmış, çıldırasıya merak ettiği Handan adındaki o kadını arkadaşıma soramamıştı. Zaten o dakikadan sonra da gecenin tadı kaçmış, ne yenen balıkların ne içilen rakının keyfi kalmıştı. Gerek benim, gerekse Demir'in sohbeti yeniden canlandırma çabalarımız yeterli olmamış, hepimizi usulca ele geçiren o ağır, o hüzünlü hava geceye damgasını vurmuştu. O yüzden arabaya biner binmez gözlerini yüzüme dikerek sormuştu Evgenya. Handan kim? Bir arkadaş dedim kontak anahtarını çevirirken. Üçümüzün ortak arkadaşı. Benim emektar Demir'in evinin önünden Balat'ın aşina olduğum tenhalaşmış sokaklarına doğru salınarak yürümeye başladı. Yanıtım yeterli olmamıştı. Bir arkadaş diye fısıldadı anlamlı bir sesle. Nevzat, neden bana arkadaşlarından bahsetmiyorsun? Bozulmuştu ama yaramazlıklarını hoşgörüyle karşıladığı çocuğuna yine benden neler saklıyorsun bakalım der gibi sevecen bakıyordu. Bilmem diye geçiştirdim. Laf oraya gelmedi herhalde. Keşke gelseymiş. Şimdi sitem vardı sesinde. Hoşgörü kaybolmuştu. Olanları bilseydim Handan'ı sormazdım. Yekta da öyle üzülmezdi. Şahane başlayan bu gecede berbat bir şekilde sona ermezdi. Haklıydı. Ne diyeceğimi bilemediğimden bakışlarımı yola çevirdim. Özür dilemem gerekiyordu ama aslında sıra dışı bir hikayeleri var diyerek anlatmayı seçtim. Sözlerim o kadar ilgisini çekmişti ki bana duyduğu kızgınlığı unutarak sordu. Hikayeleri dedin, yani Yekta ile Handan'ın mı? Ne bilsin Evgenya'cığım, Handan'ı sadece Yekta'nın sevdiği kadın sanıyordu. Yekta'nın, Handan'ın ve Demir'in. Yeşil gözleri merakla parıldadı. İkisi de mi Handan'a aşıktı? Evet dedim geçmiş anıların duygusallığı üzerime çökerken. İkisi de Handan'a aşıktı. Sözlerimi sürdüremedim. Gözlerimi yola dikerek sustum. Ama Evgenya bırakmadı yakamı. Ya sen? Şaşırmıştım, böyle bir soruyu beklemiyordum. Ne demek ben diye döndüm. Bakışlarını bir an bile kaçırmadı gözlerimden. Ne demek istediğimi biliyorsun. Nereden bileyim canım ne demek istediğini? Handan'a sen de aşıktın, değil mi? Hayır, suçlamıyordu. Sadece öğrenmek istiyordu. Geçmişteki yaşamımı, aşklarımı, geçmişteki Nevzat'ı. Handan'ı da bu yüzden merak ediyordu. Sorusunun yanıtını beklerken yüzünde öyle tatlı bir ifade oluşmuştu ki bir an evet diyesim geldi. Evet, ben de aşıktım Handan'a. Ama gerçekten aşık olmuş muydum? Yekta ile Demir gibi delicesine sevmiş miydim onu? Bu soruya evet demek o kadar kolay değildi. Yeniden Balat'ın delik deşik yollarına çevirdim bakışlarımı. Çocukluğumuzda koşturduğumuz kaldırımlar iki yandan usulca akıp gidiyordu. Anılardan sızan görüntüler, sesler, sokak lambalarının solgun ışığında parçalanıp dağılıyordu. Ne kadar fazla anı vardı bu sokaklarda yaşanmış. Bütün o anılar yumağının içinde, akıldan çıkmayacak olanlar kuşkusuz Handan'la yaşadıklarımızdı. Sahi nasıl biriydi Handan? Kara gözlü, düz saçlı, zayıf bir kız. Evet, ne gençliği, ne orta yaşlılığı. Sadece çocukluğu canlanıyordu kafamda. Belki de onu Demir'le Yekta'dan daha önce tanımış olduğum için. Kapı komşumuzdu. Faruk amcayla Nadide teyzenin kızı. O kadar eskiydi ki tanışıklığımız, onu ilk ne zaman gördüğümü bile hatırlamıyorum. Annem, babam, komşularımız Dimitri amca, karısı Sula teyze, Mesut amca, Nida teyze, oğulları İhsan abi, Primo amca, Raşel teyze, kızları Ester gibi Handan da hep vardı. Bir kardeş gibi diyemeyeceğim ama bir arkadaş olarak hep hayatımdaydı. İlkokula birlikte yazılmıştık. İlk gün okula birlikte gitmiştik. İlkokulla sınırlı kalmamıştı arkadaşlığımız. Ortaokulda da birlikte okumuştuk. Sonra Demir'le Yekta girdi hayatımıza. Ortaokul 2'deydik. Onların sınıfı dağıtılmış, bu ikisi de bizim sınıfa gelmişlerdi. Önce benimle arkadaş oldular, sonra Handan'la. Ama onu ne zaman sevmeye başladılar, ilk kim aşık oldu hatırlamıyorum. Ben Handan'a aşık mıydım? Artık onu da bilmiyorum. Niye sustun başkomiserim diyen Evgenia'nın cilveli sesi sıyırdı anılardan beni. Çok mu zor bir soru sorduk? Zor değil ama hatırlamıyorum. Gözlerini bir an bile üzerimden ayırmadan ısrarla sürdürdü. Neyi hatırlamıyorsun? Onu atlatmaya çalıştığımı sanıyordu. Handan'a hissettiklerimi diye mırıldandım içtenlikle. İnan ki hatırlayamıyorum. Bu arkadaşlık mıydı yoksa ona gerçekten de aşık mıydım? Bilmiyorum ya da unutmuşum. Arabanın direksiyonunu sola kırıp Haliç'e saparken sürdürdüm sözlerimi. Evet, Handan'la çok yakındık. Çocukluktan ergenliğe birlikte geçtik. Anılar o kadar uzak, o kadar bulanık ki belki onu öpmüş bile olabilirim. Küçük bir kahkaha koyuverdi. Vallahi hatırlayamıyorum. İnanmıyorsun ama sahiden hatırlayamıyorum. Hala gülüyordu ama kesinlikle ikna olmamıştı. Güvensiz gözlerle süzüyordu beni. Hem aşık olsaydım söylerdim dedim. Nedense kendimi savunma gereği duyarak. Aradan bunca zaman geçmiş. Olan olmuş, giden gitmiş. Niye söylemeyeyim ki? İnanmaya mı başlamıştı yoksa bana mı öyle geliyordu? Kestirmek zordu. Ama yüzündeki manidar ifade ağır ağır silindi. Peki ya ötekiler? Demir'le Yekta mı? Usulca başını salladı. Söyledim ya, onlar fena halde aşıktı Handan'a. Yine de tuhaftır. O yıllarda İkisi de dile getirmediler ne hissettiklerini. Nasıl yani diye söylendi oturduğu koltukta kıpırdanarak. Kıza sevdiklerini söylemediler mi? Dördümüz birlikteyken kimse çıkıp Handan ben sana aşığım diyemedi. Belki Yekta şiirlerinde serzenişte bulunmuş olabilir. Eğer yaptıysa bile üstü kapalı yapmış olmalı. Çünkü ne Demir ne de ben fark ettik. Bakışlarımı ıssız yoldan Evgenia'ya çevirdim. Şimdi sen sorunca düşünüyorum da galiba işin güzelliği de oradaydı. Arkadaşlık aşktan önde geliyordu. Sanırım bizi mutlu eden dördümüzün birlikteliğiydi. Hadi kendimi saymıyorum ama Demir ya da Yekta Handan'a seni seviyorum deseydi dostluğumuz bozulabilirdi. Galiba Handan da bunun farkındaydı. O yüzden ne Demir'e ne de Yekta'ya özel bir ilgi gösteriyordu. Ya sana? Yeşil gözler yine çapkın çapkın parıldamaya başlamıştı. Hiç üstüme alınmadım. Bana da ilgi göstermiyordu. Belki üçümüzün de ilgisini kaybetmek istemiyordu. Üçünüzün de. Yani sen de ilgi gösterdiğini kabul ediyorsun. Tabii ediyorum. Evden birlikte çıkıyoruz, sınıfta birlikteyiz, eve birlikte dönüyoruz. Nasıl ilgi göstermeyeyim? Yeniden o manidar gülümsemesini takınmıştı. Peki Nevzat, dedi eğlenceli bir sesle. Doğru söyle, hiç kıskanmadın mı Handan'ı? Yani sadece seninle gezen bir kızı iki çocukla daha paylaşmaya başlıyorsun. Ben olsam kıskanırdım. Hayır demeye hazırlanıyordum ki belleğim bana ihanet etti. Okul günlerinden bir anı beliriverdi gözlerimin önünde. Önce kendime saklasam diye geçirdim içimden. Ama sonra Evgenya'nın bunu bilmeye hakkı var dedim. Üstelik ortalıkta yanlış bir şey de yoktu. Galiba ben de kıskandım dedim ardı ardına uyanan anıları kafamda düzene koymaya çalışırken. Bir gün okula geç kalmıştım. Bahçeye girdiğimde Handan'la Demir'in kapının girişinde gülüşerek bir şeyler konuştuğunu gördüm. Evet, işte o anda içimde nefrete, öfkeye benzer bir duygunun kabardığını hissettim. Ne ben vardım ne de Yekta. Sadece ikisi. Üstelik bizsiz oldukça mutluydular. Sanki ihanete uğramışım gibi bir duyguya kapılmıştım. Ama beni fark eden Handan'la Demir'in tavırları o kadar sıcak, o kadar iştendi ki böyle kötü duygular taşıdığım için utandım. Hiç sesini çıkarmadan beni dinleyen Evgenya'nın manalı bakışlarını yine üzerimde hissedince dönüp baktım. Ne dedim anlamaya çalışarak, bir şey mi demek istiyorsun Evgenya? Yumuşacık sokuldu koluma. Dur hemen parlama, galiba olanları anladım. Nasıl anladın? Şimdi sen böyle soğuk bir adamsın ya. Teşekkür ederim dedim şakacıktan kolumu çekmeye çalışırken. Bir soğuk olmadığımız kalmıştı, o da tamamlandı. Hafifçe vurdu çekmeye çalıştığım koluma. Dinlesene Nevzat, soğuk değil de hani gençlerin kullandığı şu İngilizce laf var ya, hani cool diyorlar. Yani Türkçesi sen burnundan kıl aldırmayan bir adamsın ya. Kimseye eyvallah demeyiz öyle kolay kolay dedim yalancıktan kasılarak. Tabii sevdiklerimiz hariç. Biraz ciddi olur musun Nevzat? Tamam tamam dinliyorum. Handan, yani önce senin arkadaşın olan o kız. Ortaokulda size katılan Demir'le Yekta'ya da ilgi gösterince geri çekildin. Yok deme, seni iyi tanıyorum. Evet, çekildin ama bunu yaparken de zarif bir şekilde davrandın. Kimseye fark ettirmedin. Yani Handan'ın ilgisini kendinde toplamak için oyun bozanlık yapmadın. Belki o kıza karşı taşıdığın duyguları değiştirdin. Artık onu bir arkadaş gibi görmeye zorladın kendini. Aslında böyle bir durumda rekabet kızışır. Üç erkek de kızın ilgisini çekmek için birbirleriyle yarışırlar. Bence sen bu yarışı küçümsedin. Daha başından kendi gönlünle koptun rekabetten. Ya da söylediğin gibi arkadaşlık aşktan daha önemliydi senin için. Çünkü Demir'le Yekta'yı da en az Handan kadar sevdin. Hiçbirini kaybetmek istemedin. 19. ayrımın sonu. Sayfa 200.